Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 23. Ayrım. Öğle namazından sonra oğullarını çağırttı. Onlara davete gitmeyeceğini, sokaklar kendisini koruma bahanesiyle tutulduğundan, Gürcistan tarafına kaçmak için Huruç hareketiyle dışarı çıkacaklarını anlatacaktı. Bahçeye indiler. En küçük oğluna baktı. Mahmut henüz 3,5 yaşındaydı ve arsızlığa kaçmayan yaramazlığıyla bölük halkının sevgilisiydi. Onun büyüğü Mehmet 6 yaşını yeni bitirmişti. Herkes ona büyümüş de küçülmüş diyordu. Abdullah 10 yaşındaydı. Soluk benizli, ince yapılı birisiydi. En büyük oğlu Orhan, yapılı bedeni, yay gibi kavisli kaşları, kılıç sallayıp ok atmadaki hüneri, cesur ve atak karakteri ile sanki hükümdar olmak için yaratılmıştı. Ama son günlerde geleceği sezinlemiş gibi durgunlaşmıştı. Aslında kaçaklık duygularıyla yoğrulmak, gencecik ve umutla dolu olması gereken biri için hiç de kolay olmamalıydı. El ele tutuşan Mahmut'la Mehmet düşe kalka karların üzerinde koşuyorlardı. Onlar kahkahalar atarak yerde yuvarlanırlarken Bayezid Orhan'la Abdullah'a yöneldi. Orhan'ın boyu boyuna yaklaşmıştı. Gitti, kollarını oğullarının boyunlarına attı. Biri başını babasının omzuna düşürdü, diğeri göğsüne yasladı. Konuşmadan öylece yürüdüler. Bayezid bacaklarına sarılan cılız kolların çekiştirmesiyle duraladı. Koşarak gelip çizmelerine asılan Mahmut onu yere yıkmaya çalışıyordu. Şakacıktan devrilirken Mahmut'a sarıldı. Baba oğul kahkahalar arasında karda yuvarlanmaya başladılar. Bayezid'in kalpağı başından fırlayıp, el çırparak kardeşini destekleyen Mehmet'in ayak ucuna düştü. O da kalpağı zafer simgesiymiş gibi göğsüne bastırdı. Hoplayıp zıplayarak babasıyla kardeşinin çevresinde dönmeye başladı. Bayezid, yaşam keşke hep böyle olaydı diye düşündü. İhtirasların, kin ve nefretin kirletemeyeceği tertemiz yarınlar olamaz mıydı? Uzaklarda minik bir köy. Orada yaşamın tadına varmak. Babasına mektup yazıp saltanattan vazgeçtiğine, o köyden dışarıya adım atmayacağına yemin edebilirdi. Korku dağları beklese de denemeye değmez miydi? Şah'ın para karşılığında yapamayacağı şey yoktu. Ona hazinesinin çoğunu bırakmayı önererek kararını açmalı, babasına mektup yazıp yola çıkmalıydı. O güne dek tatmadığı coşkuyla yüzü aydınlandı. Az önce katılmayı düşünmediği ziyafet, şimdi yeni yaşama eşik olup çıkmıştı. Bu sevinçle Şah'a varmak için hareketlendi. Hızla hazırlanıp 10 yakın adamıyla Şah'ın sarayına doğru at saldığında kendini kuştan hafif hissediyordu. Yol kenarları kayınlarla örülüydü ve Bayezid çılgınca at sürüyordu. Bir dönemeçten sonra yol incelmiş, günün son ışıkları karla ağırlaşan dalların arasından ancak at boyu ötesini aydınlatır olmuştu. Bayezid atını mahmuzlarken sarkan bir dalla yaralanacağını düşünmüyordu. Birden atı huysuzlandı. Hayvan kişniyerek başını arkaya atıyor, sık sık yavaşlayıp ön ayaklarıyla karları eşeliyordu. Bayezid gülümsedi. Duygu sarhoşluğuyla atının canını yakmıştı galiba. Boynunu okşayıp onu sakinleştirmeye çalışırken kıyamet koptu. Uçlarına sivri dişli topuzlar asılı zincirleri daireler çizdirerek sallayan nice Adem, naralar atarak ağaçların arasından fırlayıp Bayezid'in adamlarına çullandı. Sanki her ağaç bir haydut olup çıkmıştı. Atlıların üzerlerine ağaçlardan ızbandut yağarken bunlardan beşi ağ atarak Bayezid'in üzerine kapaklandı. Çatırdayarak patlayan kafalardan saçılmış beyin parçaları, deşilen karınlardan fırlayan bağırsaklar, karları bir anda kızıla ve kirli sarıya boyamıştı. Küfürler, iniltiler çabucak kesildi. Sonra doğa yeniden uğursuz sessizliğine gömüldü. Gürk giysileri içinde büsbütün irileşen kara yüzlü, kara bıyıklı kasaplar, ağın içinde çırpınan Bayezid'in çevresinde kümelendiler. Silahlarını alıp şehzadeyi sımsıkı bağlamaları uzun sürmedi. Onu atın üstüne yüzük oyun yerleştirdiler. İki atlı önden dört nola koşturup, Şah'a işin tamam olduğunu bildirmeye giderken, diğerleri yüklerinin yanına dizildi ve avlarını ele geçiren sırtlanlar gibi sırıtarak yola koyuldular. Uzakta Kazvin zindanının ürkünç silüeti göründü. Bir asker borazanını üfledi. Burçlarda hareketlenen meşalelerle birlikte, surları çevreleyen hendeğe inen köprünün gıcırtısı, sessizliği tırmaladı. Köprü toprağa abanırken gerideki sivri kemeri örten demir kafes yukarıya tırmandı ve oradan 4 atlı fırladı. Bunlardan ikisi atlarından inip biri elindeki meşaleyi şehzadenin üzerine tuttu. Saçlarından kavrayarak kaldırdığı başı dikkatle inceledikten sonra yanındaki temiz giyimli adama dönüp "Tamam" dedi. Temiz giyimli adam Bayazıt'ın üzerine eğildi. "Hoş geldiniz şehzadem, birazdan şahımı ziyaretinize gelecekler." Bayazıt dişlerini sıkıp gözlerini yumdu. Rüzgar ıslık çalarak esmeye başlamıştı ve iğne iğne uçuşan kar tanecikleri yüzüne batıyordu. Pek anlayamadığı konuşmalardan sonra adamın biri şehzadeyi taşıyan atı köprüden geçirdi. İki kişi şehzadeyi sırtlayarak atından indirdi. Duvardaki nişlere asılan yağ kandillerinin ancak loşlaştırabildiği sofaya girdiler ve dik basamaklı dar merdivenden indiler. Birileri Bayazıt'ı saran ağların ve halatların düğümlerini çözdü. Bayazıt ayakta zor duruyordu. Arkasından hafifçe itilmesine karşın dengesini yitirip yere yuvarlandı. Gözlerini aralayıp etrafına bakındı. Burası iyi döşenmiş geniş bir odaydı. Kaslarından tüm gücü akmış gibi güçsüzdü. Gözleri kapalı, beyni uyuşuk, yığılı kaldı. Kapının önüne inen demir kafesin gıcırtısını duymadı. Sanki beynine afyonözü şırınga edilmişti. Neden sonra güçlükle çömeldi. Ellerini ensesinde kilitleyip başını dizlerine bastırdı. Birden bildik sesle irkildi. Parmaklığın öte tarafından şah, "Üzülmeyin şehzadem, bu hal geçicidir." diyordu. Çömeldiği yerden patlak bakışlarını Tahmasp'a dikti. Şu adam gerçekten bu denli yağlı ve şişman mıydı? Eskiden de böyle salyalı ve sivri dişli miydi? Böylesine yaban domuzuna benziyor muydu ilk tanıdığında? Onu kuşkuyla seyreden şah devam etti. Hizmetiniz layık olduğunuz şekilde yapılacaktır. Bu uygunsuz hali sizinle görüştükten sonra yapmak gerekirken, haklı özürlerimiz nedeniyle yapılamadı. Babanıza elçiler gittiğinde, şehzade ettiği işlerden pişman olmuştur. Sebep olanları bizim oyumuzda katlettirdi. İsyan olasılığını önlemek için kendisi hapsedilmişti diye bildirilmişti. Size iyi niyetler besleyen bizi yalanda koymayı siz de uygun görmezdiniz. Yeminimize sadık olmak için birkaç nüfusu öldürmek, sizi de güya hapiste bulundurmak gerekmiştir. Hem bu şekilde galeyana gelen halkın hücumundan sizi koruyabileceğiz. Her ne kadar zararınıza olsa da. Şehzade müthiş bir feryat kopardı. Ardından uğunarak yerlerde dövünmeye başladı. Gözlerinden boşanan yaşlar, toza belenen yüzüne kirli desenler çiziyordu. Yerde emekleyerek demir parmaklıkların önüne vardı ve delicesine açılmış gözlerini şaha sapladı. Şehzade, ellerini telaş ve şuursuzlukla ceplerine, kuşağının arasına sokup çıkarıyordu. Neden sonra bulduğu dörde katlanmış kağıdı şaha uzattı. Zor anlaşılır, hırıltılı bir sesle, "Bunu babama ver," diyebildi. Şah kağıdı alıp açtı. İçinde şehzadenin bu sabah babasına yazdığı şiiri görünce, apışarak bir Bayazıt'a, bir kağıda baktı, sonra kağıdı özenle katlayıp cebine yerleştirdi. "Merak buyurmayınız, hemen şimdi İstanbul'a atlılar çıkaracağım," dedi. Gece yarısı, Bayazıt'ın kaldığı konağa baskın düzenlendi. Gizli kapıdan içeri sızan müfreze, Bayazıt'ın çocuklarını bulup onları güvenilir hanlara götürürken, binlerce balta, topuz ve kılıç, çadırlarında uykuya dalmış Bayezidilerin üzerlerine inip kalkmaya başladı. Yerde inleyen son adamın üzerine birkaç kılıç daha üşürüldükten sonra, bahçeyi kan kokusu ve utangaç bir sessizlik sardı. Alevlenen çadırların üstüne ne olur ne olmaz diye saplanan mızraklar da yorulunca, iki asker uzun uzun boru çaldı. Ağaçların arasından atlılar fırladığında bulutların gizlediği ay bu manzaraya tanık olmaktan utanıyordu. Gelenlerin başındaki ustalcu çevreye göz attıktan sonra yanındakilere emirler yağdırdı. Askerler konağa girip Bayazıt'ın hazinesini sandıklara doldurdu. Ustalcı bunların kilitlerini kendi eliyle mühürledikten sonra hazine develere yüklendi. Katliam bu kadarla bitmedi. Küçük gruplara bölünerek, güya kışlamak için komşu hanlara gönderilen Bayezidilere saldırılar düzenlenip, 3 gün içinde hepsi yok edildi. Anadolu'nun bozkırlarından kalkıp, İran yaylalarına savrulan bu 12 bin sevdalı insanın serüveni böylece noktalanıyordu. İçlerinden 1000'i şaha satıldı. Birkaç yüzü Türkmen göçebelerine sığındı. Sığınanlardan da, satılanlardan da kimse söz etmedi. Yaban ellerde toprağa karışan Bayezidiler ise Hitikli'ye hükümlü olsalar da İhanete bulaşanların kirliliğinden nasip almadan söylencelerde yaşayacaklardı. Anadolu'nun kaderiydi yalnızlık, söylencelerde bir süre yaşadıktan sonra yitip gitmek. Kim anlayabilirdi, kim yaşatabilirdi onları kendilerinden başka? Şah, kendi elçileri dönmeden padişaha ve Selim'e ulaklar göndererek Bayezid'in kendisine suikast düzenlediğini, buna öfkelenen ahalinin şehzadenin konağını taşladığını, oğlunun linç edilmesini önlemek için hapsedilip askerlerinin dağıtıldığını bildirdi. Bu haberi, af mektubunu şaha götüren elçilerin yola çıkışından sonra alan padişah pişman oldu. Anlaşılan oğlu uslanmayacak, sancağına döndüğünde aynı suikasti babasına yapacaktı. Kanuni bu haberle birlikte kendisine iletilen oğlunun şiirine hayran kalmış, biraz da onu kıskanmıştı. Galiba insanoğlunun doğasına, egosunu yüceltme duyguları egemendi. Bu öyle bir duyguydu ki güncel tasaların ve sevginin üzerine çıkarak egoyu doyuma ulaştırmayı temel dürtü haline getirebiliyordu. Süleyman da bir gün odasına kapanıp oğluna nazire yazdı. Kanuni, hudut boylarından gelecek haberleri bekledi. Haberler şahı doğrulasa da Bayezid zindanda önemli bir konuk gibi ağırlanıyordu. Süleyman, bunu danışıklı dövüş olarak algıladığından bir mektup yazarak oyalamalarla teslim işinin geciktirilmesinden fena halde sıkıldığını, şehzadenin yetkili adamlarına hemen teslim edilmesini, aksi halde ordusuyla İran'a girerek kendisine ait olanı bizzat aldıktan sonra sarayını tepesine geçireceğini şaha bildirdi ve ayrı bir kozak içinde oğluna verilmek üzere şiirini gönderdi. Kanuni'nin mektubu Kazvin'e ulaştığı akşam, Bayezid yatağında gözleri kapalı zaman öğütüyordu. Makas değmeyen sakalları birbirine dolanmış, aylardır güneş görmeyen yüzü sararmıştı. Ayak seslerini duyunca gözlerini araladı. Gerisinde dört muhafız dikilen şah, parmaklığın öte yanında duruyordu. Şah, elindeki kozağı ona uzatarak, "Babanızdan name var, inşallah haberler hayırlıdır," dedi. Bitkin adam yerinden fırladı. Umutla parmaklıklara koşup kozağı aralıktan kaparcasına aldı. Ne var ki telaşla açtığı borudan yalnızca bir şiir çıkmıştı. Şiiri bir nefeste okudu. Ey zaman zaman taşkınlık çıkaran isyanım oğul! Ferman gerdanlığını boynuna takmayanım oğul! Kıyar mıydım sana ey Bayezid Han'ım oğul? Günahsızım deme bari, tövbe et canım oğul! Peygamberler ve evliya, nice ulu canlar hakkı için, Nuh ve İbrahim ve Musa, Meryem oğlu hakkı için, peygamberliğin mührü, şerefli alem hakkı için, günahsızım deme bari, tövbe et canım oğul. Tutalım iki elin baştan başa kanda olsa, çünkü tövbe edersin, biz de affetsek nola. Bayezid'im, suçunu bağışlarım gelsen yola, günahsızım deme bari, tövbe et canım oğul. Bayezid elindeki kağıdı buruşturup yumruklarını sıktı. Bir yandan da feryat ediyordu. Ah baba, oğlunun ahı gök kubbeyi sardı. Sen onun şiirine nazire yazarsın. Neyleyim aruzu kafiyeye, gözlerimin nuru oğullarımdan ayırma beni. Şah gülümseyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Üzülmeyin şehzadem, andımızı yerde komayız. Af fermanı gelmeden sizi babanıza vermeyiz. Bugüne dek babanızdan size mektup gelmemişti. Bu dahi hayra alamettir. Bayezid tepki vermeden şaha bakıyordu. Şah, şehzadenin yüreğine son okunu sapladı. Bir değişiklik yapacağız. Sizi rahat ettirdiğimizi duyan babanız karşılıklı sevgimizi kendisine düşmanlık olarak algılamış. Onu öfkelendirmemek için sabır göstermelisiniz. Bir süre rahatınız kaçsa da sizi biraz sıkıntılı başka odaya koyacağız. Bayezid sendeleyip boş çuval gibi yere yığıldı. Bir gardiyan, şehzadenin yüzüne su serpip şakaklarını ovdu. Zavallı kasılan yüz kaslarıyla katılaşmış ceset gibiydi. Dört adam şehzadeyi yerden kaldırdılar. Zebaniler Bayezid'i dar ve küf kokan dehlizlerden geçirerek paslı demirden kapının önüne sürüklediler. Kapı gıcırdayarak açıldı. Burası eni ve boyu 5 adım olan kare biçiminde taştan bir odaydı. İri bir fare hızla kaçıp gitti. Şehzade yerdeki çuval parçalarının üstüne yığıldı. Bir köşede leğen, ibrik ve oturak, öteki köşede sidik kokan samandan yatak vardı. iki adam şehzadenin ayak bileklerine duvara rapdedilmiş zincire bağlı kelepçeler geçirip kilitledi ve ağır kapı ağır ağır kapandı. Kapıda gözetleme penceresiyle bir sahanın girebileceği boyutta aralık vardı ve belirsiz bir yerden soluk, tozlu gün ışığı sızıyordu içeriye. Bir oğlunun doğduğu gün Kütahya Sancağı'na atandığını öğrendiğinde Selim'in yanakları gamze baskınına uğramıştı. Eriyen karların çamurlaştırdığı yollara ve Nurbanu'nun loğusalığını aldırmadan Kütahya'ya vardı. Orada İstanbul'a yakın oluşundan kaynaklanan güvene kavuşunca bungun günlerinin acısını çıkarmak istercesine çılgınlaşıyordu. Ama yasefsiz eğlenceler içine sinmediğinden İstanbul'a adamlar gönderip onun yanına çağırdı. Bir gün önce Kütahya'ya varan konuğu yol yorgunluğundan hala uyanamamışken 15 yaşını bitiren oğlu Murad'ın Akhisar Sancağı'na atandığına ilişkin padişah fermanı geldi. Daha fermanın tadını çıkarmadan Şah'ın elçisi huzuruna girdi. Şah, yemini uyarınca Bayezid'i padişaha vermeyeceğini ama Selim'e vermesi için engel olmadığını söylüyor, hizmet ve masraflarına karşılık ağır armağanlar verilmesini, ayrıca Bağdat'ın İran'a bırakılması için şehzadenin aracılık yapmasını istiyordu. Selim hemen oturup Şah'a mektup yazdı. Mektubunda Bağdat'ı istemesinin harbe neden olabileceği konusunda Şah'ı uyarırken ona 2 tane 100.000 altın vereceğini, padişahın 4 hatta 5 kere 100.000 altın vermesini sağlayabileceğini, İran'dan saldırı gelmedikçe sulhu bozmayacağına dair ahitname göndereceğini bildiriyordu. O gün Kazvin'de diğer günlerden farksız başlamıştı. Kaba saba ceketin iyice irileştirdiği gardiyan, sahanı kapıdaki aralıktan içeriye sürerken 6 aydır yaptığı gibi gözlerini gözetleme deliğine dayadı. En büyük zevki Osmanlı şehzadesinin emekleyerek kapıya yaklaşmasını, eğilip yemeği kokladıktan sonra irkilerek ekşi ekşi kokan yatağına doğru sıçramasını, sonra tekrar öne atılıp kaptığı sahanın içindekileri ağzına bocayı dişini seyretmekte. İşte şehzade gene sahanı kapmış, bir anlık kararsızlıktan sonra içindekileri midesine indirmişti. Ama tuhaf dışı Osmanoğlu. Nedenle aç olursa olsun, fareler için kapta biraz yemek ve ekmek kırıntısı bırakıyordu. Yumruğunun tersiyle ağız taşkınlarını kurulayıp, ellerini giysilerine sürten Bayezid, köşede büzülüp başını dizlerinin arasına gizledi. O sırada şehzade kapıdaki minik pencereye doğru göz kırptı. Gardiyana göre bu, şehzade ile arasında içrek bir dostluğun başladığı anda. Kazbin'de o günü tek düze günlerden farklı kılan bir göz kırpışla ekilmiş sevgi tohumuydu. Kazvin, İstanbul-Kütahya üçgeninde elçi gidiş gelişlerinin hızlandığı günlerde, Rüstem Paşa birkaç günlük hastalığın ardından ölüverince İstanbul'da Bayezid'in yandaşı kalmadı. Padişah, yeni istekler ileri süren Şah'ın açgözlülüğünden usanmıştı. Birkaç kez sefer için emir verme noktasına gelse de, ordusuna güvenmediğinden siyaset yolunu seçme zorunda kalıp Şah'a tehdit dolu yanıtlar veriyordu. Şah, alabileceklerini aldığına inanınca Kanuni'ye gönderdiği mektubunda şunları yazdı. Ne zamanki Şehzade Bayezid bu dostunun mülküne ayak bastı, işte o zaman kendisiyle anlaşmaya varılarak kuvvetli yeminler edilmişti ki şehzade istediğinizde iade edilmeyecekti. Bu kez isteklerinize karşı gelinmeyerek verilmesi kararlaştırılmıştır. Bari yeminimizde durmuş olmak için size vermeyelim de Şehzade Selim'e gönderelim. Şah ayrıca masraflarına ve hizmetlerine karşılık olarak verileceklerin belgelenmesini istiyordu. Padişah yanıtında, hükümdarlık lütfümden 9 kere 100.000 altın ve seçkinlerin en mutlusu oğlum Selim Han dahi 3 kere 100.000 altın Erzurum'a göndermek üzereyiz. Sen dahi güvenilir ademlerle Bayezid'i oğlanlarıyla gönderesin. Ta ki orada nimetleri teslim edeler ve Kars iltimas olunmuştur, vireler diye yazdı. Bu mektupla birlikte Hüsrev Paşa ile Sinan Ağa, Selim tarafından Ali Çavuş ve yamakları Bayezid'i teslim almak için 200 kişiyle birlikte Kazvin'e gönderildi. Şelale şelale yağmur yağarken o görülmemiş fırtınayla boğuşarak karanlığı yarmaya çalışıyorlardı. Gece ıslak ve karanlıktı. Çamurlara bata çıka ilerliyorlarken kimi üstünden uçmamak için atın boynuna sarılmıştı. Kimi rüzgarın ayaklarına doladığı etekleri yüzünden zor yürüyerek katırların dizginlerini çekiştiriyordu. Sinan Ağa elini fırtınaya siper ederek ötelere baktı. Karanlıkta kıpırdanan gölgeler atlı olup belirdiler. Gelenler Ustalcı'nın başkanlığındaki karşılama taburuydu. Ustalcı Hüsrev Paşa ile fısıldaştı. Sonra konukların üstlerindeki ıslak kaftanlar çıkarılıp hepsine deri ceketler giydirildi. Saraya varınca şahla görüşmeyi şafak vaktine bırakıp odalarına çekildiler. 23. ayrımın sonu. Sayfa 231. Devamı 24. ayrımda.